Ayrım 21. Rehine Elizabeth Lowell. Sayfa 244. Bir adam bir elinde bir dürüm, diğerinde bir parça kağıtla odaya alelacele girdi. Elindeki kağıdı Jamie'nin masasına koymak için bağıran Hector'ın etrafından dolandı.
''Sen o Ted Franklin'le konuştun.'' Faruk'a tercüme etmeye devam etti. Bu insanlar sen ve ben oluyoruz. Grace, Rivas, Osuna çetesi için tehlike arz etmiyorlar. Bizde onların istediği bir şey var, onlarda da bizim istediğimiz bir şey. Bu yüzden tıpkı düşmanlarımıza yaptığın gibi onlara da sırlarımızı anlat.
Jamie huzursuz görünüyordu. Amca sen yoruldun, muhakeme yeteneğini... Hector birden tabancasını çekti ve elinde artık sadece dürüm olan adama dört el ateş etti. Adam daha yere düşmeden ölmüştü. Grace boğuluyormuşçasına bir ses çıkardı. Faroe Grace'i kavradı ve onu ani ölüm simgesiyle işaretlenmiş bir adam gibi duran Jamie'den uzaklaştırdı. Silahlı adamlar odaya akın etti.
Amca yemin ederim ki...
Hector elinin tersiyle Jamie'nin ağzının ortasına bir tokat yapıştırdı. Genç adam sendeleyerek yerine geçti. Faroe yalnızca Grace'in duyabileceği bir sesle Hector'ın söylediklerini tercüme etmeye devam etti.
''Yemin etme eşek, benimle konuşmaya cüret etme. Çok parlak bir gençsin. Parasını benim ödediğim çok iyi bir eğitim aldın. Bir gün bizim işimiz için iyi bir adam olabilirsin. Ancak henüz bu işi benden devralacak kadar iyi değilsin. Hazır olana kadar asla benim karar verme yeteneğimi sorgulama. Asla.''
Faroe bekledi odadaki herkesin yaptığı gibi. Hector tabancasını tekrar beline yerleştirdi ve eliyle yerde yatan bedeni işaret etti. Faroe Hector'ın söylediklerini mırıldandı.
''Şunu alın ve çöple birlikte atın. Beni yok sayıp Jamie'ye iş yapan diğer hainler için küçük bir uyarı.''
Kızarmış, öfkeden kuduran Jamie olacakları bekliyordu. Bıçak saplamak için en uygun zamanı kollayan birinin bakışlarıyla Hector'ı izliyordu. Ceset götürülürken Hector deri tabakayı açtı ve ağzının kenarına yeni bir kokainli sigara koydu. Faroe usulca ''İyi misin?'' diye sordu Grace'e.
''Hayır.''
''Biraz daha dayanabilir misin?''
''Evet.''
Faroe Grace'in kolunu sıktı ve onun kokain sarhoşluğunun etkilerini anlayıp anlamadığını düşündü. Asabiyet ve saçmalama bunun sadece başlangıcıydı. Paranoya ve yanılsamalar bunu takip ederdi. Sonra işler çirkinleşirdi. Hector, Grace ve Faroe'ye doğru döndü ve İngilizce olarak ''Peki ne düşünüyorsunuz?'' dedi.
''Oldukça etkilisin.'' dedi Faroe, beyaz mermerdeki kan izlerini ve odadan dışarıya taşınan cesedin yarattığı kara mizahı görmezden gelerek.
''Takasımızın detaylarını konuşmaya başlayalım mı?''
''Si, ama önce benimle gel. Sana etkiliyi göstereceğim. Sonra Hector Rivas Osuna'nın arkasından iş çevirmemen gerektiğini göreceksin.''
Faroe'nin hiçbir şansı yoktu, o yüzden Hector'ın ardından gitti. Grace de onun arkasından.
''Hayır,'' dedi Hector elini sallayarak. ''Sen kusarsın.''
Grace Faroe'ye baktı. ''Burada kal,'' dedi Faroe araya girerek.
''Neden? Bir cinayeti görmekten daha kötü ne olabilir ki?''
Sesi düzgün çıksa da makyajına rağmen teni solgundu.
''Birçok şey. Burada kal ama da. Yeni kabuslara ihtiyacın yok.''
''Ya senin?''
''Gözlerimi kısacağım.''
Sonra son derece yumuşak bir sesle ekledi Faroe'ye. ''Jamie üzerinde çalış. Öğren bakalım derdi neymiş?'' Tijuana, Pazar 22.48, 38. Bölüm. Faroe Hector'ı tuğla duvarlı kısa bir koridora açılan kapıdan takip etti. Koridorun sonunda tuğla duvarlarla kaplı evin alt katına dönerek inen demir bir merdiven yer alıyordu. Daha az sinirli fakat her nefeste biraz daha uçan Hector yeniden İspanyolca konuşmaya başladı.
''Bu çok güzel bir bina, oldukça pahalı, oldukça dayanıklı.'' ''Burada Tijuana'daki varlıklı bir yargıcı ait. Yine de birkaç aylığına bana ödünç vermeye karar verdi.''
Uyuşturucu kaçakçısının yüzüne yayılan gülümseme Faroe'ye bahsettiği yargıcın bir seçme şansı olmadığını anlatıyordu.
''Bir gün geri almayı isterdi ama geri isteyecek kadar erkek değil.'' dedi kahkaha atarak Hector. ''Yukarıdaki haya tekmeleyici gibi değil. O güçlü bir kadın öyle değil mi?''
Faroe Grace'in Hector'ı eğlendirmeye devam etmesine diledi ama çok da fazla değil. Hector'ın kadınlarla olan şöhreti kafasının ne kadar güzel olduğuna dayanıyordu. Merdiven boşluğunun sonunda ağır çelik bir kapı vardı. Kapı ifadesiz bakışlı, elinde ağır makineli tüfek bulunan bir koruma tarafından bekleniyordu. Hector'ın geldiğini görünce adam hemen bir kenara çekildi. Faroe Hector'u takip etti ve işkence odasına dönüştürülmüş geniş bir şarap mahzeniyle karşılaştı. Güzel ahşap şarap rafları işlenmiş ağır demir desteklerle duvarlara yerleştirilmişti. Büyük çıplak bir ampul tavandan aşağı sarkıyordu. Yoğun ışık şarap raflarından birine zincirlenmiş, duvardan sarkan adamın vücudunun üzerine düşüyordu. Esirin siyah uzunca kendi teriyle ıslanmış saçları vardı ve kendi kanıyla kaplanarak kırmızıya dönmüş beyaz bir gömleği. Faroe adamı anında tanıdı. Bu adam Ensenada'da bombayı yerleştiren adamdı. Ayrıca korumalardan biri adamın pırlanta işlemeli som altından saatini takıyordu. Hector adamın terlemiş siyah saçlarından bir avuç dolusu kavradı ve adamın kafasını yukarı kaldırdı. Bombacının suratı davul gibi şişmişti. Gözlerinin altında ve etrafında toplanmış morluklar gözlerini karanlık bir şekilde gölgeliyordu. Çenesi gevşek ve biçimsiz bir şekilde sarkıyordu, kırılmıştı. Hector bombacının bir avuç dolusu saçını çevirdi ve bombacı acı içinde yüzünü buruşturarak kırılmış kanlar içindeki dişlerini gösterdi. ''Konuşmaya hazır mısın?'' diye sordu Hector nazik bir ses tonuyla. Faroe'nin ensesindeki tüyler diken diken oldu. Hector'ın bağırıp çağırmasını tercih ederdi. Bombacı kesik kesik bir şeyler söyledi. Şişmiş göz kapaklarının ardındaki gözleri, fırlamaya hazır çıngıraklı bir yılanın gözleri gibi kuru bir şekilde parladı. Dili kanlı dişlerinin arasında hareket ediyordu. Hector'ın yüzüne tükürmeye çalıştı. Tükürebilmek için ağzı fazlasıyla kuruydu. Hector bombacının morarmış ve şişmiş kanlı yanağını sıvazlayarak, ''Bak şuna, neredeyse sona geldin.'' ''Bunu yapman için seni kim tuttu? Sadece bunu söyle ve tüm acına son verelim.'' dedi. Faroe tehlikenin ürpertisini ve kanına karışan adrenalinin sıcaklığını hissetti. Yakalanmadan önce otomatik silahlardan birini kapma ihtimalinin ne olduğunu düşündü. Hector çıldırmıştı. ''Peki ne düşünüyorsun?'' diye Faroe'ye sordu Hector. ''Ailemi ve beni öldürmeye çalışan adam bu muydu?'' Faroe'nin yüzü bir maske gibiydi, ifadesini saklıyordu. Dikkatlice adamı inceledi ama sonunda kafasını sallayarak, ''Annesinin bile onu tanıyabileceğinden şüpheliyim.'' dedi. Hector bir kahkaha attı ve başını salladı. Sonra eliyle gölgeyi işaret etti. Bekleyen adamlardan biri ışığın altına geldi. Adamın silindir gibi bir göğsü vardı ve arenadaki bir picador'un ifadesiz bakışlarına sahipti. Göründüğü gibi aptal olmamalıydı. Öyle ki kurbanın kanından korunmak için dar kauçuk eldivenler takmıştı. İşkenceci iki elinde de uçları soyulmuş elektrik kabloları tutuyordu. Faroe'ye baktı, ardından bombacıya. Sonra elindeki bakır iletkenleri birbirine sürttü. Göz kamaştırıcı mavi beyaz kıvılcımlar ellerinin üstünde parıldadı. İşkenceci sırıttı ve kabloları bombacının yüzünün önünde sallamaya başladı. Kabloları tekrar birbirine sürttü. ''Bu biraz yardımcı olur mu? Belki de olur.'' diye sordu adam, tatlı tabağını sunan bir garson kadar nazik bir şekilde. ''Bu adam Thomas, gerçekten de işini seviyor.'' dedi Hector. Adamın sırtını hafifçe elini vururken, ''Benim işkencecim.'' Faroe işkencecinin gözlerine baktı ve Hector'ın yalan söylemediğini anladı. Bu gerçekti. ''Bu adam bir süredir bana sadık değildi.'' dedi Hector eliyle esiri göstererek. ''Sierra de la Laguna ve okyanus arasındaki dağların orada bir grup marihuana çiftçisi için çalışıyor. Benim plazamı kullanıyorlar ama ödeme yapmıyorlar. Sanırım onun cesedini Ensenada'ya giden otoyolda bir üst geçide asacağım.'' Bu sayede tüm arkadaşları yarın sabah işlerine giderken onu görebilirler. Faroe Hector'ın bir şey ima edip etmediğini düşünerek bekledi. Thomas'ı yukarı çıkartıp yargıçla tanıştırmalı mıyım? Hector gülümsedi. Oğlunun Thomas'a armağan edileceğini söylemeli miyim? Faroe'nin Hector'ın gırtlağına sarılmasını engelleyen tek şey yıllarca gizli bir ajan gibi çalışmış olmasıydı. Faroe'nin sesinin hala normal bir şekilde çıkmasının sebebi ise güç kazanılmış disipliniydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi yargıç güçsüz biri değil, onun da kendi kozları var dedi Farrow'a. Lane'in başına bir şey gelirse uluslararası bir krize sebep olur. Bu da iş yapmak için pek iyi olmaz.
Ha, bana çocuğu kurtaracağını mı sanıyorsun? Meksiko City ve Yankee hükümeti arasındaki yazışmaları okuyan birçok gözüm var. Herhangi bir müdahalenin ilk belirtisini bekleyen, elçiliği dinleyen birçok kulağım var.
Faro'ya sakin bir ses tonuyla onayladı ama bu düşüncelerin oldukça uzağındaydı.
Öyledir.
Çocuk benim ve Thomas'ın istediği sürece yaşar ve onunla işimiz bittiğinde Yankee hükümetine birileri çocuğun yaramazlık yaparak okuldan kaçtığını, diğer birçok talihsiz insan gibi ondan bir daha haber alınamadığını söyler.
Faro'ya bunun tek bir kelimesinden bile şüphe etmiyordu. Ancak Lane'in başına bir şey gelirse Faro'ya Hector'ın peşine düşer ve onu gördüğü yerde infaz ederdi.
Söylediğin doğru dedi Faro'ya. Ancak bu Teddy gümüş bir tepside ağzında $100 rulolarla sana getirmez.
Evet. Hector yere attığı sigarasını topuğu altında ezdi. Zaten bu yüzden hala hayattasınız.
Birleşik Devletler'in üzerinde pazartesi, yerel saat 01:00, 39. bölüm. Steel St. Gilda danışmanlığının operatörleri için Learjet'in ofise dönüştürülmüş kısmında oturuyordu. Tekerlekli sandalye çalışma anında biraz sıkışıklık yaratıyor olsa da önemli değildi. Eğer bir şeye ihtiyacı olursa ihtiyacı olduğunu anlayamadan Dwayne ona gerekeni getirirdi. Dwayne bir uydu telefonunu Steele'a uzattı.
Arayan Maisie, telefonları dinleyen gruptan bir şeyler oluyor.
Ben Steele dedi sakince telefonu alarak ama kalbi bir şeyler yakalamış oldukları umuduyla çarpıyordu. Anlat Maisie.
Grace'in ev ve cep telefonundan son bir saattir çağrılar alıyoruz. Hepsi de Ted Franklin'den.
Mesaj bırakıldı mı?
Eski karısının Lomas'a gitmesini istiyor. Onu gece yarısı oradan arayacakmış.
Lomas ne, neresi ya da kim?
Bunun üzerinde çalışıyoruz efendim. Bu bölgede oldukça yaygın bir isim.
Gece yarısı Steele saatine baktı ve dudakları hoşnutsuzlukla kıvrıldı. Size bu konuda yardım edebilecek zamanda inmiş olmayacağız. Faroe'yi arayın ve Grace bu konuda ne biliyor öğrenin.
Faroe'nin telefonu kapalı. Grace'inki ise servis alanı dışında.
Lanet. Steele okuduğu laneti yuttu. Faroe nerede?
Hala cep telefonunu taşıdığını varsayarsak uydumuz Tijuana'da olduğunu söylüyor.
Bu çok geniş bir alan. Daha iyisini yapın. Peki ya çocuk?
Hala tüm azizlerde. Hala.
Lanet olası cep telefonunu yanında tuttuğunu varsayarsak diye sabırsızca cümleyi tamamladı Steele.
Evet efendim.
Başka bir şey?
Sturgis'in ofisini izleyen takım. Sturgis'in plakası Birleşik Devletler'e geri gelmiş bir araca bindiğini görmüş. Şoför ekibi ekmeği başarmış. Gerçek bir profesyoneli takip edebilecek yeterlilikte ekibimiz yoktu alanda. O zamandan beri de Sturgis'i gören ya da duyan yok.
Lanet olasıca.
John, La Jolla'daki evi federallerin gözetlemeyi bıraktığını, ancak etrafta Meksikalıların sabırsızlık içinde kaynadığını söyledi. Dwayne'in telefonuna mesaj bıraktı ama.
Telefon kapalı diye cümlesini tamamladı Steele. John Maisie'nin kocası ve danışmanlıktaki tüm izleme ekiplerinin başı olduğu için Steele bilginin güvenilir olduğunu biliyordu. Dwayne benimle birlikte elinizdeki tüm bilgiyi size vereceği numaraya gönderin.
Steele telefonu Dwayne'e uzattı. Dwayne uydu gözetleme ekranını açtı ve ekranı ikiye böldü. Bir nokta Ensenada'nın üzerindeydi. Diğer nokta ise Tijuana'ya saplanmıştı. Faroe'yi aramayı denedi. Cevap alamadı. Grace'in numarasını denedi. Yine hiçbir şey.
Steele, Lomas'ta herhangi bir şey var mı diye Dwayne'e sordu. Çok fazla şey. Kaliforniya saatine göre gece yarısına kadar neler olup bittiğini anlayamayız.
Faroe'nin telefonunu açmak için sistemine girebilir misin?
Bunun için yazılım yüklemediyse. Evet dedi Dwayne.
Sonra zaten patronunun bildiği bir şeyi söyledi.
Ama eğer Faroe telefonunu kapattıysa bunun için iyi bir sebebi vardır. Ölüm kalım meselesi gibi.
Steele onunla tartışmadı. Federallerin La Jolla'daki evi gözetlemeyi bırakmasından ne anlıyorsun?
Bizim bildiğimizden daha çok şey biliyorlar demek.
Kesinlikle. Birine sınırın 100 kilometre civarındaki tüm hükümet haberleşme kanallarını takibe aldır. Anahtar kelimeler. Hector Rivas Osuna,
Parve, Grace, Yargıç Silva, Ted ya da Theodore Franklin, Calderon, Lane Franklin, tüm azizler ya da Todos Santos, San Marcos Bankası, Banco de San Marcos.
Dwayne masaya uzandı, birkaç numara tuşlayarak karmaşık federal kanallarını izlemekle uzmanlaşmış, St. Kilda danışmanlarını uyandırdı.
Bunun işe yarayacağını düşünüyor musun diye sanki Texas'ta birinin yanıtlamasını beklermiş gibi sordu Dwayne.
Önümüzdeki bir saat içinde mi? Emin değilim. Yine de yap.
Steel Tijuana'ya saplanmış olan kırmızı noktaya gözlerini dikti.
Lanet olsun Joseph. Aç şu telefonu.
Tüm Azizler Okulu, Pazar 23.04, 40. bölüm. Lane karanlıkta beyaz badanalı tavana gözlerini dikmişti. Soğuk ter kaburgalarından akıyordu. Joe Faroe'nin verdiği telefon yastığının altında alarmı kurulu bir şekilde duruyordu. Lane önümüzdeki 100 yıl boyunca bu alarma ihtiyaç duymayacağını düşünüyordu. Öylesine uyanık ve gözleri açıktı ki gözleri yanıyordu. Kendi kendine yastığın altındaki telefonun saatini tekrar kontrol etmeyeceğini söyledi ama yine de kontrol etti. Faroe'nin aramasına daha 2 saat vardı. Tabii ararsa.
''Beni ara'' diye sessizce dua etti. ''Burada karanlıkta düşüne düşüne delireceğim. Bunu düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim, düşünmeyeceğim.''
Sessiz tekrarları sahile yığılan fırtına habercisi Chubasco dalgalarıyla zamanı geçirmesine yardımcı oluyordu. Bu tropik öfkenin tüm okulu yerle bir etmesini diledi. Sigara dumanı ve ondan biraz daha keskin, daha kimyasal bir koku açık pencereden içeri girdi. Korumalar kapının önündelerdi, gülüyor ve kendi aralarında konuşuyorlardı. Bir sonraki gün Lane'in hayatta kalıp kalamayacağına dair bahse tutuşuyorlardı.
''Beni ara lütfen.''
Tijuana, Pazar 23.06, 41. bölüm. Escalade'in içindeki sessizlik oldukça yoğundu. Tüm camları açık olmasına rağmen aracın içi leş gibi ter kokuyordu. Elemanları böylesine terleten Hector'la buluşmaydı. Ne kadar sert olmalarının an itibariyle hiçbir önemi yoktu. Faroe ve Grace birbirlerine yakın oturmuşlardı. Grace'in kendisini ısıtabilmek için Faroe'nin vücut sıcaklığından faydalanabileceği kadar yakın. Grace ne zaman bir şey söyleyecek olsa Faroe sessizce onu sıkıp sakın konuşma diyordu. Araç sonunda Faroe ve Grace'in kaldığı otelin aydınlık ışıkları önünde durdu. Faroe Grace'in çıkmasına yardımcı oldu, ardından bıyıklıya döndü. Grace Faroe'nin bıyıklıyı diğer silahlı adamdan uzağa çekerken ne söylediğini duyamadı ama bir değiş tokuşa şahit oldu avuçtan avuca. Bıyıklı Escalade'e tekrar biner binmez şoför aracın tekerlekleri yanıyormuşçasına fırlayarak uzaklaştı.
Grace o olanlar da neyin nesiydi diye sordu Faroe'ye.
Eleman alımı.
Ne?
St. Kilda'da Meksika'da daha çok kontağa ihtiyacı var.
Casuslar.
Faroe omuz silkti. Yalanlar ve ihanetler asla bitmiyor öyle değil mi diye sessizce sordu Grace.
Çizginin iki tarafında da oldukça çok yalan ve ihanet dönüyor.
Grace Faroe'ye baktı. Faroe yüz ifadesini saklama oyununa bir son verdi. Basit bir uyku eksikliğinden daha derin bir şey tarafından tedirgindi. Otel park görevlisine aracını getirmesi için anahtarları verdi ve yeni botlarına gözlerini dikerek sessizce bekledi.
''Ne oldu?'' diye Faroe'ye yaklaşarak hafifçe sordu Grace. ''Hector'ın sana göstermeye bu kadar istekli olduğu şey neydi?''
''Yarın sabah otobandaki bir köprüden sallandırılacak bir ceset. Yalnızca daha tam bir ceset değildi. Aslında şimdilik hala Ensenada'da bombayı yerleştiren adama benziyordu.''
''Ama polise haber?''
Grace duraksadı ve hafifçe derin bir nefes aldı.
''Unut gitsin, eski refleksler.''
''Merak etme Amada, öldüğüne sevinecek.''
Grace şehrin parlak ışıklarına karşı gözlerini kapadı.
''Otelde olmazsa yaşayamam dediğim bir şey bıraktın mı?''
''Olmazsa yaşayamayacağım tek şey oğlum.''
21. ayının sonu, sayfa 255.